Ayrım 5. Piramit, Henning Mankell. Sayfa 52. Hemberg duvara dayalı bir dolaba doğru yürüdü. Cebinden bir anahtar çıkarıp kilidini açtı. Sonra Wallander'e kendisine katılması için başını salladı. Kenarlarında birer kurdele bulunan bazı klasörleri işaret etti. ''Bunlar benim değişmeyen yoldaşlarım.'' dedi Hemberg. ''Hala ne çözülebilmiş ne de zaman aşımına uğrayacak kadar eskimiş 3 cinayet vakası.'' Bunlardan sorumlu olan ben değilim. Bu vakaları yılda bir kez ya da yeni bilgi çıkınca gözden geçiriyoruz. Bunlar orijinal değil, kopyaları. Bazen onlara bakıyorum, bazen hayal ediyorum. Çoğu polis böyle değil. İşlerini yaparlar ve eve gittiklerinde ne üzerinde çalıştıklarını unuturlar. Ama benim gibi tipler de var. Çözülmemiş bir davayı asla bırakamaz. Bu dosyaları tatilde bile yanımda götürüyorum. 3 cinayet vakası var. 1963'te 19 yaşında bir kız, Anne Louise Franzen, kuzeye şehir dışına giden otoyolun yanındaki çalıların arkasında boğulmuş olarak bulundu. Leonard Johansen, o da 1963'te sadece 17 yaşında. Birisi kafasını taşla ezmişti. Onu şehrin güneyindeki sahilde bulduk. ''Onu hatırlıyorum.'' dedi Wallander. ''İki kişiyi idare eden bir kız yüzünden çıkan kavgada öldüğünü düşünmüyor muydunuz?'' ''Kız için kavga etmişlerdi.'' dedi Hemberg. ''Diğer çocuğu çok sorguladık ama tutuklayamadık. Suçlu olduğunu da sanmıyorum zaten.''
Hemberg alttaki dosyayı işaret etti.
''Bir kız daha, Lena Moschow. 1959'da 20 yaşındaymış. Buraya Malmö'ye geldiğim yıl olmuştu. Elleri kesilmiş ve Svedala'ya giden bir yolun kenarına gömülmüştü. Bir köpek bulmuştu onu. Tecavüze uğramıştı. Jägersro'da ailesiyle birlikte yaşıyormuş. Doktor olmak için okuyan sıradan biriymiş. Nisan ayında gazete almak için çıkmış ama bir daha dönmemiş. Onu 5 ayda anca bulduk.
Hemberg başını salladı.
''Sen hangi tipsin? Kendin göreceksin.'' diyerek dolabı kapattı. ''Unutanlardan mısın yoksa asla bırakmayanlardan mı?''
''Yeterince iyi olup olmadığımı bir de bilmiyorum.'' dedi Wallander.
''En azından isteklisin.'' diye yanıtladı Hemberg. ''Bu da iyi bir başlangıç sayılır.''
Hemberg montunu giymeye başladı. Wallander saatine bakıp 7:05 olduğunu gördü. ''Gitmediğim.'' dedi.
''Beklersen seni eve bırakabilirim.'' dedi Hemberg.
''Biraz acelem var.'' dedi Wallander.
Hemberg onu sikti. ''Artık biliyorsun.'' dedi. ''Artık Hall'un midesinde ne olduğunu biliyorsun.''
Wallander şansıyla hemen boş bir taksi buldu. Rosengård'a vardığında saat 7:09 geçiyordu. Mona'nın geç kalmasını umuyordu. Ancak kapıya astığı notu okuyunca durumun öyle olmadığını anladı. ''Bu şekilde nasıl devam edecek?'' diye yazmıştı. Wallander notu çekince raptiye merdivene yuvarlandı. Almak için uğraşmadı. En iyi ihtimalle Linnea Anquist'in ayakkabısının altına batıp kalacaktı. Bu şekilde nasıl devam edecek? Wallander Mona'nın sabırsızlığını anlıyordu. Kariyeriyle ilgili beklentileri onunla aynı değildi. Kendi salonuyla ilgili hayalleri uzun süre gerçekleşmeyecekti. Daireye girip kanepeye oturduğunda kendini suçlu hissetti. Mona ile daha fazla zaman geçirmeliydi. Her geç kaldığında ondan sabırlı olmasını bekleyemezdi. Onu aramaya çalışmak da anlamsızdı. Şu anda ödünç aldığı arabayla Helsingborg'a gidiyordu. Aniden her şeyin yanlış olduğuna dair bir endişeye kapıldı. Mona ile yaşamanın, ondan çocuk sahibi olmanın ne anlama geldiğini gerçekten düşünmüş müydü? Aklındaki düşünceleri uzaklaştırdı. Skagen'de konuşacağız diye düşündü. Yeterince zamanımız olacak. Kumsalda da geç kalamam ya. Saate baktı, 7:30 olmuştu. Televizyonu açtı. Her zamanki gibi yine bir uçak düşmüştü. Yoksa bir tren raydan mı çıkmıştı? Biraz haber dinledikten sonra mutfağa gitti. Buzdolabında biri aradı ama sadece açık bir soda buldu. Birden daha güçlü bir şey içmek istedi. Şehir merkezine gidip bir barda oturma fikri çekici görünüyordu. Ama henüz ayın başı olmasına rağmen hemen hemen hiç parası kalmadığını hatırlayınca vazgeçti. Bunun yerine demlikteki kahveyi ısıtıp Hemberg'i ve dolaptaki çözülmemiş davalarını düşündü. O da böyle mi olacaktı, yoksa eve geldiğinde her şeyi unutacak mıydı? Mona için buna mecburum diye düşündü. Aksi halde kafayı yiyecek. Anahtarlığı sandalyeye batıyordu. Hiç düşünmeden çıkarıp masaya koydu. Sonra aklına bir şey geldi. Hall'unla ilgili bir şey. Kısa süre önce fazladan bir kilit taktırmıştı. Bunu nasıl yorumlamalıydı? Korku belirtisi olabilirdi ama Wallander onu bulduğunda kapı neden aralıktı? Akla yatmayan çok fazla şey vardı. Hemberg ölüm nedeni olarak intiharı göstermiş olsa da Wallander'in içini şüpheler kemiriyordu. Holland'ın ölümünde gizli bir şey, daha yakınına bile yanaşamadıkları bir şey olduğundan giderek emin oluyordu. İntihar ya da değil, başka bir şey vardı. Wallander mutfak çekmecesinden bir kağıt parçası çıkardı ve hala kafasını karıştıran noktaları yazmak için oturdu. Fazladan kilit, bahis kuponu vardı ve kapı neden aralıktı? O gece elmasları arayan kimdi? Neden yangın çıkarmışlardı? Sonra seyir defterlerinde gördüklerini hatırlamaya çalıştı. Rio de Janeiro diye hatırladı. Ama bu bir geminin adı mıydı yoksa şehir miydi? Göteborg ve Bergen'i gördüğünü de hatırladı. Sonra St. Louis adını gördüğünü hatırladı. Neredeydi? Ayağa kalkıp odanın içinde dolaştı. Gardırobun en arkasında okuldan kalan eski atlasını buldu. Ama birden yazımından emin olamadı. St. Louis mi? St. Louis mi? Birleşik Devletler'de mi? Brezilya'da mı? İsim listesine bakarken Saul Louis'ye geldiğinde birden ismin bu olduğundan emin oldu. Tekrar listeyi gözden geçirdi. Hatırlayamadığım başka bir yer daha var mıydı diye düşündü. Bir bağlantı, bir açıklama ya da Hemberg'in bahsettiği şey neydi, can alıcı nokta? Hiçbir şey bulamadı. Kahve soğumuştu, sabırsızlıkla kanepeye döndü. Ulusal kanalda talk show programı başlamıştı yine. Bu sefer uzun saçlı birkaç kişi yeni İngiliz pop müziğini tartışıyorlardı. Kapattı ve onun yerine pick-up'ı çalıştırdı. Linnea Anquist hemen yere vurmaya başladı. Aslında sesi daha çok açmak istiyordu ama bunun yerine pick-up'ı kapattı. O anda telefon çaldı, arayan Mona'ydı. Helsingborg'daydım dedi. Limanın yanında bir telefon kulübesindeyim. Geç kaldığım için çok üzgünüm dedi Wallander. Göreve çağrıldın sanırım. Aslında cinayet bir odan aradılar. Henüz orada çalışmıyor olmama rağmen beni çağırdılar. Biraz etkilenmesini umuyordu ama ona inanmadığını hissetti. Sessizlik aralarında gidip geliyordu. Buraya gelemez misin dedi Wallander. Bence ara vermemiz en iyisi, en az bir hafta kadar. Wallander üşüdüğünü hissetti. Mona onu terk mi ediyordu? Bence en iyisi diye tekrarladı. Birlikte tatile gideceğimizi sanıyordum. Ben de öyle düşünmüştüm. Fikrini değiştirmediysen eğer. Tabii ki fikrimi değiştirmedim. Sesini yükseltmene gerek yok. Bir hafta sonra beni arayabilirsin. Daha önce arama. Onu telefonda tutmaya çalıştı ama Mona çoktan kapatmıştı. Wallander akşamın geri kalanını içinde büyüyen bir panik duygusuyla geçirdi. Terk edilmek kadar korktuğu başka bir şey daha yoktu. Ancak büyük bir çabayla saat gece yarısını geçtiğinde Mona'yı aramamayı başardı. Yatmak için uzanıp hemen geri kalktı. Yazın açık havası birdenbire tehditkar gelmeye başladı. Sahanda iki yumurta yaptı ama yemedi. Saat 5'e yaklaştığında uyuyabildi ama neredeyse hemen yataktan kalktı. Aklında bir düşünce vardı. Bahis kuponu. Holland bunları bir yere yatırıyor olmalıydı. Muhtemelen her hafta aynı yere. Çoğunlukla mahalleden ayrılmadığına göre yakınlardaki küçük gazete bayilerinden biri olmalıydı. Doğru dükkanı bulmanın tam olarak ne getireceğinden emin değildi. Büyük olasılıkla hiçbir şey olmayacaktı. Yine de düşüncesinin peşinden gitmeye karar verdi. En azından terk edilme korkusunu unutmaya yarıyordu. Birkaç saatlik huzursuz bir uykuya daldı. Ertesi gün pazardı. Wallander o günü pek bir şey yapmadan geçirdi. 9 Haziran pazartesi günü daha önce yapmadığı bir şey yaptı. Midesini üşüttüğünü söyleyerek hastalık izni aldı. Mona da bir hafta önce hastalanmıştı. Şaşırtıcı bir şekilde hiç suçluluk hissetmiyordu. Hava kapalıydı ama saat sabah 9'u biraz geç evden çıktığında yağış yoktu. Hava rüzgarlıydı ve daha da soğumuştu. Yaz hala tam olarak gelmemişti. Yakınlarda bahis oynanabilen küçük iki gazete bahisi vardı. Biri çok yakında, bir yan sokaktaydı. Wallander kapıdan içeri girerken aklında yanında Howland'ın bir fotoğrafını getirmesi gerektiği geldi. Tezgahın arkasındaki adam Macar'dı. 1956'dan beri burada yaşamasına rağmen İsveççeyi çok kötü konuşuyordu. Ama ondan sık sık sigara satın alan Wallander'i tanımıştı. Her zamanki gibi yine iki paket sigara aldı. ''Burada bahis kuponu yatırabiliyor muyuz?'' diye sordu Wallander. ''Sadece piyango bileti aldığını sanıyordum.'' ''Arthur Hall'ın kuponlarını buradan mı yatırıyordu?''
''Kim?''
''Geçenlerde şu yangında ölen adam.''
''Yangın mı çıktı?''
Wallander açıkladı ama Hall'ını tarif ettiğinde tezgahın arkasındaki adam başını salladı.
''Buraya hiç gelmedi, başka birine gitmiş olmalı.''
Wallander parayı ödeyip teşekkür etti. Hafiften yağmur yağmaya başlamıştı. Adımlarını hızlandırdı. Sürekli Mona'yı düşünüyordu. Bir sonraki gazete bayisi de Hall'ını tanımıyordu. Wallander gidip bir balkon çıkıntısının altında durdu ve kendi kendine ne yaptığını sordu. Hemberk deli olduğumu düşünecek diye içinden geçirdi. Yürümeye başladı. Bir sonraki gazete bayisi neredeyse bir kilometre uzaktaydı. Wallander yağmurluk giymediğine pişman olmuştu. Bir bakkalın hemen yanındaki gazete bayisine ulaştığında önündeki müşteriyi beklemek zorunda kaldı. Tezgahın arkasında Wallander yaşlarında güzel bir kadın vardı. Önündeki müşterinin istediği motosiklet dergisini ararken gözlerini kadından ayırmadı. Wallander için yoluna çıkan güzel bir kadına hemen aşık olmamak çok zordu. Bu yüzden Mona'nın tüm düşünceleri ve kaygılarına boyun eğiyordu. Zaten iki paket sigara almış olmasına rağmen bir tane daha aldı. Aynı zamanda önündeki kadına polis olduğunu söylerse nasıl tepki vereceğini tahmin etmeye çalışıyordu. Her şeye rağmen polislere ihtiyaç duyulduğuna inanan, onurlu bir iş yaptıklarını düşünen insanlardan olmasını umdu. ''Size bazı sorularım olacak.'' dedi sigaranın parasını öderken. ''Ben komiser yardımcısı Kurt Wallander.'' ''Bana mı?'' diye yanıtladı kadın. Aksanı farklıydı. ''Buralı değil misiniz?'' diye sordu. ''Sormak istediğiniz bu muydu?''
''Hayır.
Len Hovdalıyım.''
Wallander buranın nerede olduğunu bilmiyordu. Blackinge'de olduğunu tahmin etti ama söylemedi. Bunun yerine Hall'ın meselesine ve bahis kuponlarına geçti. Yangını duymuştu. Wallander Hall'ın görünüşünü tarif etti. Kadın kısa bir süre düşündü.
''Belki'' dedi. ''Yavaş mı konuşuyordu? Sessizce mi?''
Wallander biraz düşünüp başını salladı. Oğlunun konuşma tarzı için böyle denilebilirdi.
''Sanırım küçük bir oyun oynamış'' dedi Wallander. ''Yalnızca 32 sıra kadar.''
Kadın biraz düşündükten sonra başını salladı.
''Evet'' dedi. ''Buraya haftada bir gelir. Bir hafta 32 sıralık, sonraki hafta 64 sıralık kupon yatırır.''
''Ne giydiğini hatırlıyor musunuz?''
''Mavi bir ceket'' dedi hemen.
Wallander Hall'ını neredeyse her gördüğünde fermuarda mavi bir ceket giydiğini hatırladı. Kızın hafızasının iyi olduğuna şüphe yoktu, merakı da öyleydi.
''Bir şey mi yaptı?''
''Bildiğimiz kadarıyla hayır.''
''İntihar olduğunu duydum.''
''Aynen öyle ama yangın kundaklamaydı.''
''Bunu söylememeliydim.'' diye düşündü Wallander. ''Henüz kesin olarak bilmiyoruz.'' ''Her zaman bahis yapardı.'' dedi. ''Kuponlarını buraya yatırıp yatırmadığını neden soruyorsunuz?''
''Rutin sorgulama'' diye yanıtladı Wallander. ''Onun hakkında başka bir şey hatırlıyor musunuz?''
Cevabı onu şaşırtmıştı. ''Buradaki telefonu kullanırdı'' dedi.
Telefon bahis kuponlarının bulunduğu masanın yanındaki küçük bir raftaydı. Bu sık olur muydu?
Her seferinde kullanıyordu. Önce kuponu yatırıp parasını öderdi, sonra aramasını yapar kasaya döner ve parasını öderdi.
Kadın dudağını ısırdı.
''Telefon konuşmalarında tuhaf bir şey vardı. Bir keresinde dikkatimi çektiğini hatırlıyorum.''
''Ne olmuştu?''
''Numarayı çevirip konuşmaya başlamadan önce başka bir müşterinin içeri girmesini beklerdi. Dükkanda sadece ikimiz varken hiç arama yapmazdı.''
''Kulak misafiri olmanızı istememiştir.''
Kadın omuz silkti. ''Belki de sadece mahremiyete önem veriyordur. Bu normal değil mi?''
''Hiç ne hakkında konuştuğunu duydunuz mu?''
''Müşteriyle ilgilenirken de insan bir şeyler duyabiliyor.''
''Bu merakı çok işe yarayacak.'' diye düşündü Wallander. ''Ne duydunuz?''
''Fazla bir şey duymadım.'' diye yanıtladı. ''Zaman verdi sanırım. Hepsi bu kadar.''
''Zaman mı?'' Biriyle bir zaman ayarladığı hissine kapıldı. Konuşurken sık sık saatine bakıyordu.
Vallender bir an düşündü. Genellikle haftanın aynı günü mü gelirdi?
Her çarşamba öğleden sonra, sanırım 2 ile 3 arasında gelirdi ya da belki biraz daha sonra.
Başka bir şey satın alır mıydı?
Hayır.
Bütün bunları nasıl bu kadar ayrıntılı hatırlıyorsunuz? Birçok müşteriniz olmalı.
Bilmiyorum dedi ama bence insan sandığından daha fazlasını hatırlıyor. Biri size sormaya başlayınca bildikleriniz bir bir dökülüyor.
Vallender kadının ellerine baktı. Yüzük takmamıştı. Bir an ona çıkma teklif etmeyi düşündü ama sonra dehşete kapılarak bu düşünceyi aklından çıkardı. Sanki Mona düşüncelerini duymuş gibi hissetti.
Hatırladığınız başka bir şey var mı? Hayır dedi ama bir kadınla konuştuğuna eminim.
Vallender şaşırdı. Bundan nasıl emin olabiliyorsunuz?
Duyduğum için.
Yani Hoğlan'ın randevu ayarlamak için bir kadını aradığını mı söylüyorsunuz?
Bunda bir gariplik yok herhalde. Elbette yaşlıydı ama bunun bir önemi yok.
Vallender başını salladı. Elbette haklıydı ve eğer haklıysa değerli bir şey öğrenmişti. Sonuç olarak Hoğlan'ın hayatında bir kadın vardı.
İyi dedi, başka bir şey hatırlıyor musunuz?
Cevap vermeden önce içeri müşteri girdi. Vallender bekledi. Çok dikkatli bir şekilde iki paket şeker seçen iki küçük kız daha sonra ellerindeki bozuklukları sayıp parayı ödediler.
Kadının adı A ile başlıyor olabilir dedi. Daha önce de söylediğim gibi her zaman çok sessiz konuşurdu. Ama kadının adı Anna olabilir ya da biri A ile başlayan çift isimli bir kadın.
Bundan emin misiniz?
Hayır dedi fakat ben öyle düşünüyorum.
Vallender'in bir sorusu daha vardı. Her zaman yalnız mı gelirdi?
Evet her zaman.
Çok yardımcı oldunuz dedi.
Bunları neden öğrenmek istediğinizi sorabilir miyim?
Ne yazık ki hayır dedi Vallender. Soru sormak bizim işimiz ama nedenini her zaman söyleyemeyiz.
Belki de polis olmalıyım dedi. Hayatımın geri kalanını bu dükkanda çalışarak geçirmek istemiyorum.
Vallender tezgahın üzerine eğilip telefon numarasını kasanın yanındaki küçük bir not defterine yazdı. İstediğiniz zaman beni arayabilirsiniz dedi. Bir ara buluşuruz. Polis olmanın nasıl bir şey olduğunu size anlatırım. Her neyse hemen köşede oturuyorum zaten.
Vallender dedi adınız bu mu?
Kurt Vallender.
Ben de Maria ama havaya girmeyin hemen. Erkek arkadaşım var.
Girmem dedi Vallender gülümserken. Sonra da gitti.
Bir erkek arkadaşın her zaman üstesinden gelinebilir diye düşündü sokağa adım atarken. Bir süre durdu. Kız gerçekten ararsa ne olacaktı? Mona ile ilişkileri bittikten sonra ararsa. Kendi kendine ben ne yapıyorum dedi. Bir yandan da bu düşünceyle heyecanlandı. Telefon numarasını Maria gibi güzel bir kadına vermekte haklıydı. Buna neden olan Mona'ydı. Sanki Vallender günah işlediği için cezalandırılıyormuş gibi o anda yağmur yağmaya başladı. Eve vardığında sırılsıklam olmuştu. Islak sigara paketlerini mutfak masasının üzerine koyup bütün kıyafetlerini çıkardı. Maria şimdi burada olup havluyla beni kurulasa ne güzel olurdu diye düşündü. Mona saç kesip lanet kahve molalarını vermeye devam edebilir. Sabahlığını giyip not defterine Maria'nın söylediklerini yazdı. Holland her çarşamba bir kadını aramıştı. Adı A harfiyle başlayan bir kadını. Büyük ihtimalle ilk adıydı. Peki bu kafasındaki yaşlı adamla ilgili profili paramparça etmekten başka ne anlama geliyordu? Vallender mutfak masasına oturup geçen gün yazdıklarını baştan sona okudu. Birden aklına bir düşünce geldi. Bir yerlerde bir denizci sicili olmalıydı. Oğlanın denizde geçirdiği uzun yılları, hangi gemilerde çalıştığını ona anlatabilecek biri olmalıydı. Bana yardımcı olabilecek birini tanıyorum diye düşündü Vallender. Helena bir nakliye şirketinde çalışıyor. Eğer telefonu yüzüme kapatmazsa en azından nereye bakabileceğimi söyleyebilir. Henüz 11 olmamıştı. Vallender sağanağın bittiğini mutfak penceresinden görebiliyordu. Helena normalde öğle tatilini 12.30'a kadar yapmazdı. Bu çıkmadan önce onu yakalayabileceği anlamına geliyordu. Giyindi ve otobüse binip merkez istasyona gitti. Helena'nın çalıştığı nakliye şirketi liman bölgesindeydi. Kapıdan içeri girdi. Danışmadaki görevli onu tanımıştı, başıyla selam verdi.
Helena içeride mi diye sordu.
Telefonda ama yukarı çıkabilirsin. Ofisinin nerede olduğunu biliyorsun.
Wallander birinci kata çıkarken hissettiği tek şey korkuydu. Helena sinirlenebilirdi ama önce şaşıracağını düşünerek kendini sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sadece iş için burada olduğunu söylemek için yeterliydi. Buraya eski erkek arkadaşı Kurt Wallander olarak değil, komiser adayı bir polis olarak gelmişti.
5. ayrımın sonu. Sayfa 64.